Ayrım 21. Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith. Sayfa 258. Işıltılı bir sonbahar günüydü. Yazın durmadan güneydoğudan esen rüzgar dinmişti. Katinka, Vali Kleinhans'ın yanında oturuyordu. Yüzü öne doğruydu. Albay Schroeder ise karşısına geçmişti. Kadın kocasını şatodaki bürosunda bırakmıştı. Vali 17'lere yollayacağı raporla uğraşıp duruyordu. Şeytani yanı yine canlanmıştı genç kadının. Eteklerini düzeltti ve hışırdayan iç etekleri albayın yumuşak deri çizmelerini örttü. Katinka Kleinhans'la neşeli neşeli konuşurken eteğinin altında iskarpindi ayağını uzattı. Schroeder'in ayak parmaklarını buldu. Cilveli cilveli ayağına basınca Schroeder irkildi. Katinka yine onun ayağına bastı ve genç adamın mahcupça kendisine karşılık verdiğini hissetti. Sonra Kleinhans'tan dönerek doğrudan doğruya albaya, ''Siz de aynı fikirde değil misiniz?'' diye sordu. ''Vilayet konağına giden iki yanında meşe ağaçları yükselen geniş bir cadde harika olmaz mı? Kalın, sert gövdelerin dimdik durduklarını hayal edebiliyorum. Çok güzel olurdu.'' Sözlerine gizli bir anlam vermek için menekşe gözlerini iri iri açtı. Tekrar Schroeder'in ayağına bastı. ''Gerçekten de öyle Mevruv.'' Schroeder'in boğuk sesinde de gizli bir anlam vardı. ''Sizinle tamamıyla aynı fikirdeyim.'' Kasvetli şatodan hemen hemen 1,5 kilometre ötedeki vilayet konağı, şirket bahçelerinin dağın yamacındaki bölümündeydi. Duvarları beyaz badanalı, damı sazdan zarif bir binaydı. Dört bir yanında geniş gölgeli verandalar vardı. Haç biçiminde yapılmış binanın dört ucu mevsimleri temsil eden alçı fresklerle süslenmişti. Bahçeler iyi düzenlenmiş, birbirini izleyen şirket bahçıvanları bahçeye sevgiyle özen göstermişlerdi. Katinka daha uzaktan yeni evini beğendi. Köylere özgü çirkin bir izbeye yerleştirilmekten korkmuştu. Ama bu bina en iyimser hayallerinden bile daha güzeldi. Evde çalışanların hepsi de onu karşılamak için geniş ön verandada toplanmışlardı. Araba durdu ve iki uşak Katinka'yı indirmek için telaşla koştular. Verandada bekleyen erkek hizmetkarlar önceden kararlaştırılan bir işaret üzerine şapkalarını çıkardılar. Valinin eşi karşısında şapkalarıyla yeri süpürecek kadar eğildiler. Kadınlarsa reveranslar yaptılar. Katinka bu selamlara başını soğuk bir tavırla hafifçe eğerek karşılık verdi. Kleinhans hizmetkarların hepsini teker teker ona tanıttı. Hizmetkarların çoğunun suratları ya sarı ya da siyahtı. Hiçbiri de Katinka'nın üzerinde bir etki yapmadı. Genç kadın onlara şöyle bir baktıktan sonra ilerledi. Bu sıkıcı küçük töreni olabildiğince çabuk sona erdirmeye çalıştı. Ancak kölelerden bir ikisi dikkatini çekti. Onlarla birkaç dakikadan daha uzun bir süre ilgilendi. Kleinhans parmaklarını ışıklatarak bir adamı çağırdı. ''Bu bahçıvan başı.'' Adam başı açık Katinka'nın önünde durdu. Kurdelesi, gümüş tokalı, geniş kenarlı püriten şapkasını göğsüne dayamıştı. ''Onun toplumumuzda önemli bir yeri var. O sadece bu güzel çevremizden sorumlu değil.'' Geniş çim alanları ve göz kamaştırıcı çiçek tarlalarını işaret etti. ''Kendisi Masa Körfezi'ne gelen şirket gemilerine taze meyve ve sebze veriyor.'' Ama en önemlisi o resmi celladımız. Katinka tam ilerleyecekken heyecanla hafifçe sarsıldı. Yaratığı incelemek için döndü. Adam çok uzun boyluydu, kadının tepesinden bakıyordu. Katinka adamın acayip uçuk sarı gözlerine bakarak onların gördüğü korkunç sahneleri hayal etti. Sonra da başını eğerek celladın ellerine bir göz attı. Bir çiftçiye yakışacak ellerdi bunlar. Enli, güçlü, nasırlı. Üstleri sert kıllarla kaplıydı. Katinka'nın gözlerinin önünde bir hayal belirdi. O eller bir kürek veya dağlama demirini, bir yaba ya da insan boğmak için kullanılan düğümlü kordonu tutuyorlardı. ''Senden yavaş can'' diye söz ediyorlar. Katinka bu adı hem merak hem de tiksintiyle söylediklerini duymuştu. Tıpkı öldürücü zehirli bir yılandan söz eder gibi. Cellat başını salladı. ''Evet Mevruv, beni öyle çağırıyorlar.''
''Bu garip bir at, seni neden öyle çağırıyorlar?''
Adamın sarı gözlerindeki ifade genç kadını rahatsız ediyordu. Cellat sanki Katinka'nın çok gerilerindeki bir şeye bakıyordu.
''Çünkü ben yavaş yavaş konuşuyorum. Çünkü hiçbir zaman acele etmiyorum. Çünkü bitkiler ellerimin altında yavaş yavaş gelişip meyve veriyorlar. Çünkü insanlar yine bu ellerin altında yavaş yavaş acıyla kıvranarak ölüyorlar.''
Katinka'nın incelemesi için ellerini kaldırdı. Sesi fazla yüksek ama yine de ahenkliydi. Genç kadın garip bir biçimde heyecanlandığı için yutkundu.
Katinka biraz da soluk soluğa hafifçe güldü.
Yakında çalışmanı seyretme fırsatını bulacağız Yavaşcan.
Yanılmıyorsam şatonun zindanları senin ilgini bekleyen alçaklarla dolu. Birdenbire gözlerinin önünde bir sahne belirdi. Bu enli güçlü eller Hal Courtney'in ince ve dimdik vücudunun üzerinde çalışıyordu. Kadının çok iyi tanıdığı vücudun üzerinde ve onu değiştiriyor, kemiklerini yavaş yavaş kırıyordu. Bu düşünce Katinka'nın karın kaslarının büzülmesine neden oldu. Artık bıktığı o oyuncağın sakatlanıp biçimsizleştirilmesi heyecanının doruk noktasına çıkmasını sağlayacaktı. Ama cellat bu işi ağır ağır yapmalıydı.
Katinka boğuk bir sesle, ''Seninle tekrar konuşmalıyız Yavaşcan'' dedi. ''Bana lahanalar ve diğer şeyler hakkında anlatacağın pek çok eğlenceli hikaye olmalı.''
Adam tekrar eğildi, sonra şapkasını tıraşlı kafasına geçirdi. Gerileyerek hizmetkarların oluşturduğu sıraya girdi. Katinka ilerledi. Kleinhans bu kahyam diye tanıttı. Ama genç kadın düşüncelerine öylesine dalmıştı ki birkaç saniye onun sözlerini duyduğunu belirten hiçbir şey yapmadı. Sonra Kleinhans'ın kendisine takdim ettiği kıza baktı. Birdenbire gözleri irileşti. Bütün dikkatini kıza verdi. Vali ekledi. Adı Sukiena onun.
Kleinhans'ın sesinde Katinka'nın hemen anlayamadığı bir şeyler vardı.
Valinin karısı sezgilerinden yararlanmak için zaman kazanmaya çalışarak ''Böyle bir görev için çok genç'' diye mırıldandı. Başka bir biçimde bu kadını da cellat kadar çekici bulmuştu. Köle o kadar ufak tefek ve güzeldi ki sanki kan ve etten oluşmamış bir sanatçı tarafından yaratılmıştı. Kleinhans, bu ırkın özelliklerinden biri de budur diye açıkladı. Yaşlarından çok daha genç gözükürler. Vücutları pek ufak tefek, adeta bir çocuğunki gibidir. Belinin ne kadar ince olduğuna bir bakın. Elleri ve ayakları da oyuncak bir bebeğinki gibi.
Birdenbire sustu. Başka bir kadının vücudunun ayrıntılarından söz etmekle bir davranış hatası yapmıştı belki de.
Katinka'nın yüzünden bu durumla çok eğlendiği anlaşılmıyordu. Bu ihtiyar keçi kadını istiyor diye düşündü. Kleinhans'ın dikkatini üzerlerine çektiği mücevher gibi ayrıntıları inceledi. Kızın yakası kapalı ve dikti ama bluzunun kumaşı çok inceydi. Örümcek ağı gibi. Göğüsleri küçük ama kusursuzdu. Diğer tarafları gibi. Kılığı sade, klasik doğu biçimindeydi. Ama elbisesinin en aşağı 50 guldene mal olduğu da belliydi. Ayakkabıları sırma işlemeliydi. Evde çalışan bir köle için fazla zengin işiydi bu. Kız bluzunun yakasına yeşimden oyulmuş bir iğne takmıştı. Bu bir mandarinin sevdiği cariyesine yakışacak bir takıydı.
Valinin karısı kızın Kleinhans'ın güzel oyuncağı olduğuna karar verdi.
Katinka cinsel doyumu 13 yaşındayken tatmıştı. Ergenlik çağının eşiğinde. Dadısı ona çocuk odasında o yasak şeyleri öğretmişti. Kadın aklına estiği ve fırsat bulduğu zaman Sahpo'nun adalarına yolculuk yapıyordu. Sukeyna'nın gözleri vatanı olan Bali'deki volkanlardan fışkıran lavlar gibiydi. Onda itaatli genç bir köle değil, herkese meydan okuyan gururlu bir kadın hali vardı. Katinka ona boyun eğdirmeye, sonra da kızı mahvetmeye karar verdi.
''Beni izle Sukeyna'' diye emretti. ''Bana evi gezdirmeni istiyorum.''
''My Lady?''
Sukiyena avuçlarını birbirine dayadı ve parmak uçlarını dudaklarına değdirerek eğildi. Ama gözlerinde yine o kara, öfkeli ifade vardı. Katinka bu nefret mi diye düşündü ve heyecanı arttı.
Kleinhans Sukiyena ilgisini çekti diye düşündü. Böyle olacağını biliyordum. Valinin karısı onu benden satın alacak. Sonunda ben de bu cadıdan kurtulacağım. Kızdan ayrılma fikri onu sarstı. Ama çıldırmamak ve huzura kavuşmak için böyle yapması şarttı. Sukiyena onu mahvediyor, artık en son ne zaman huzur içinde olduğunu hatırlayamıyordu. İhtiraslar ve doyuma erişmemiş istekler yakasını bırakmıyordu. Bir işkenceydi bu. Kleinhans'ın sağlığı kız yüzünden bozulmuştu. Hazımsızlığın neden olduğu asitler midesini kemiriyordu. O uzun 5 yıl boyunca bir gece bile rahat uyuyamamıştı.
Neyse ki ağabeyinden kurtuldum. O da neredeyse Sukiyena kadar baş belasıydı. Şimdi kız da gidecek. Yaşamımın daha fazla karartılmasına dayanamayacağım.
Sukiyena hizmetkarların oluşturdukları sıradan çıkıp güçlü grubun arkasına geçti. İğrenç efendisi, kaba saba dev gibi asker ve güzel ama zalim altın kadın. Sukiyena kaderinin bu kadının ince beyaz ellerinde olduğunu seziyordu. kaderimi onun ellerinden kurtaracağım diye yemin etti. Bu iğrenç ihtiyar bana sahip olamadı. Tabii son 5 yıl bundan başka bir şeyi düşünmedi. Bu altın kaplan kadın da bana sahip olamayacak. Babamın kutsal anısı üzerine yemin ediyorum.
Grup halinde konağın yüksek tavanlı, temiz havalı odalarından geçtiler. Yeşil boyalı panjurlardan Güney Afrika'nın tatlı güneşi süzülüyor, fayans döşeli zeminde yaban eşekleri linkine benzeyen çizgiler çiziyordu. Bu güneşli sömürge Katinka'yı keyiflendirdi. Pervasızlığı tutmuştu. Garip maceralar ve anlaşılamayan heyecanlar istiyordu. Her odaya hafif, ince, kadınca bir hava hakimdi. Bunun tek nedeni buhur ve çiçek kokuları değildi. Katinka bunun kaynağının yanındaki hasta ve yaşlı adam olmadığını biliyordu. Bu duruma başka bir canlı neden olmuştu. Odalardaki havayı yaratan kişinin Sukeyna olduğu belliydi. Onun peşlerinde olup olmadığını anlamak için arkasına bakmasına gerek yoktu. Kızın ipek giysileri hışırdıyor, küçücük ayaklarındaki altın sandallar fısıltıya benzeyen bir ses çıkarıyordu. Cildi misk kokuyordu, kömür kadar kara saçlarıysa yasemin. Buna karşılık albayın topukları fayansların üzerinde sertçe şakırdıyor, deri palaskası hafifçe gıcırdıyor, yanından sarkan kılıcın kını şıkırdıyordu. Schroeder'in kokusu köle kızınkinden daha güçlüydü. Erkekçe ve keskin bir kokuydu bu. Ter ve kayış, hayvanca bir şey, iyice zorlanan bir aygırınki gibi bir koku. Sonunda Kleinhans onları konaktan çıkardı. Çim alandan geçirerek küçük bir çardağa götürdü. Meşe ağaçlarının altında onlar için bir sofra hazırlanmıştı. Sukeyna her şeyleriyle ilgilendi. Bir bakış ya da hafif, zarif bir işaretle servisi idare etti. Katinka, Sukeyna'nın sofraya getirilen her yemekten bir lokma ya da içkiden bir yudum aldığını fark etti. Açmış bir orkideye konmaya çalışan bir kelebek gibi. Sessizce bekleyen Sukeyna'nın dikkatleri üzerine çekmekten kaçındığı yoktu. Sofradaki 3 insan onun varlığının farkındaydılar. Cornelius Schroeder Katinka'ya sokulup oturmuştu. Kadınla konuşmak için her eğilişinde bacağı onunkine dayanıyordu. Körfeze bakıyorlardı. Stan Vastikheit moray martısının biraz ötesine demir atmıştı. Geri alınan baharat ve keresteyle dolu olan kalyon gece gelmişti. Artık Kleinhans'ı kuzeye doğru götürecekti. Valide bu yüzden buradaki işlerini bir an önce halletmek istiyordu. Katinka şarap kadehinin üzerinden yaşlı adama tatlı tatlı gülümsedi. Pazarlık konusunda ondan üstün durumda olduğunu biliyordu. Kleinhans ona, "Kölelerimden 15'ini satmak istiyorum," diye açıkladı. "Sizin için bir liste hazırladım. Kölelerin kişisel ayrıntıları, eğitimleri ve usta oldukları konular yazılı. Yaşları ve sağlık durumları da. Kadınlardan 5'i hamile. Bu nedenle alıcının yaptığı yatırımın artacağı kesin." Katinka adamın kendisine uzattığı belgelere baktı. Sonra da onları masaya attı. "Bana Sukeyna'dan söz edin. Bir emirdi bu. Onda bir damla kuzeyli kanı yok mu? Yoksa yanılıyor muyum? Babası Hollandalı mı?" Sukeyna'nın yakınlarında durmasına rağmen Katinka kızdan insanca duyguları, kulakları olmayan cansız bir cisimmiş gibi söz ediyordu. Sanki Sukeyna güzel bir mücevher ya da bir minyatürdü.
"Çok dikkatlisiniz Mevruf," Kleinhans başını eğdi. "Ama hayır, babası Hollandalı değil. Bir İngiliz tüccar, annesi de Balili. Çok iyi bir aileden gelen annesini gördüğüm sırada orta yaşlıydı. Ama anladığıma göre gençliğinde çok çok güzelmiş. İngiliz tüccarın cariyesi olmasına karşın adam ona karısı gibi davranmış."
Üçü de açık açık Sukeyna'nın yüzünü incelediler. Katinka, "Evet," dedi. "Onda Avrupalı kanı olduğu belli. Cildinin rengi, gözlerinin biçimi." Sukeyna gözlerini yere dikmişti. Yüzündeki ifade değişmedi. Sakin sakin görevini yapmayı sürdürdü. Katinka Schroeder'e dönerek bacağını onunkine yaklaştırdı. "Onun görünüşü hakkında ne düşünüyorsunuz albay? Erkeklerin neleri çekici buldukları konusu beni her zaman ilgilendirir. Sizce o nefis küçük bir yaratık değil mi?" Schroeder hafifçe kızardı. İskemlesinin yerini biraz değiştirdi. Artık doğruca Sukeyna'ya bakması imkansızdı.
"Mevru, ben hiçbir zaman yerli kızlardan hoşlanmadım. Hatta melez olanlarından bile."
Sukeyna albaydan 1,5-2 metre ötedeydi ve bu aşağılayıcı sözleri duymuştu ama yüzündeki ifade değişmedi.
"Açıkçası ben daha çok bizim güzel Hollandalı kızları yeğlerim. Maden cürufunu saf altına tercih etmem."
"Ah albay, ne kadar kibarsınız. Hoşunuza gidecek Hollandalı kıza haset ediyorum."
Katinka güldü. Albay ona dilinin ucuna kadar gelen sözlerden daha anlamlı bir ifadeyle baktı. Ama tabii konuşamazdı zaten.
Katinka tekrar Kleinhans'a döndü. Demek babası İngilizdi. Peki bu dili konuşabiliyor mu? Bu işe yarayacak bir beceri sayılır, öyle değil mi?
Evet, İngilizceyi çok iyi biliyor. Ama hepsi bu kadar değil. Harcamalar konusunda da çok usta. Evi büyük bir beceri ve ekonomiyle yönetiyor. Diğer hizmetkarlar ona saygı duyuyor ve itaat ediyorlar. Doğu ilaçlarını ve bütün hastalıkların tedavisini biliyor.
Katinka Kleinhans'ın sözünü kesti.
Yani kusursuz biri. Ama ya karakteri, uysal mı, yumuşak başlı mı?
Kleinhans içten bir tavırla hemen yanıt vererek kaçamağa saptığını belli etmemeye çalıştı.
O göründüğü gibi bir kız, emin olun Mevruv. 5 yıldan beri benim hizmetkarım. Her zaman tam anlamıyla itaatli bir kızdı.
Sukiyana'nın yüzü hala yeşimden oyulmuş gibiydi. Güzel ve soğuk ifadeli bir çehreydi bu. Ama kızın ruhu bu yalan yüzünden öfkeyle titriyordu. Tam 5 yıl Kleinhans'a karşı koymuştu. Vali ancak birkaç defa kızı bayılttıktan sonra ona sahip olmuştu. Sukiyana bunun adam için bir zafer olmadığını anlamış ve böyle oluşu onun için bir teselli kaynağı olmuştu. O anlarda kendine gelir gelmez eskisi gibi olanca gücü ve kararlılığı ile Kleinhans'la boğuşmuştu.
Kleinhans çaresizce "Sen bir kadın değilsin" diye bağırmıştı. "Sen bir iblissin."
Kızın ısırdığı yerler kanıyordu. Tırmık ve yara bere içindeydi. Usulca çıkıp gitmiş Sukiyana bitkin halde olmasına rağmen zafer duygusuyla sevinmişti. Sonunda vali kıza zorla boyun eğdirmekten vazgeçmiş, onu başka yollardan kandırmaya çalışmıştı. Bir keresinde yaşlı bir kadın gibi ağlayarak Sukiyana'ya özgürlük ve evlenme teklif etmişti. Kendisiyle evlendiği gün ona azat edildiğini açıklayan belgeyi verecekti. Kız bu teklife yanıt olarak bir kedi gibi tıslamıştı. Sukiyana Kleinhans'ı 2 defa öldürmeye çalışmıştı. Bir keresinde bir hançer, bir keresinde de zehirle. Ama adam artık kızın getirdiği her yemeği ve içkiyi ona tattırıyordu. Ancak Sukiyana günün birinde başarılı olacağını ve ölümün eşiğinde kıvranan adamı seyredeceğini düşünüyordu. Onu ayakta tutan da buydu.
Katinka gerçekten de bir meleğe benziyor diyerek başını salladı. Bu tarifin Sukiyana'yı kızdıracağını sezmişti.
Sonra "Buraya gel Sukiyana" diye buyurdu.
Kız rüzgarda sallanan bir saz gibi onun yanına gitti.
Katinka "Çömel" dedi. Kız da onun önünde diz çöktü. "Bana bak."
Sukiyana başını kaldırdı. Katinka köle kızın yüzünü inceledi ve Kleinhans'a bakmadan ona "Sağlıklı olduğunu söylediniz sanırım" dedi.
"Genç ve sağlıklı. Ömründe bir gün bile hastalanmadı."
Katinka "Hamile mi?" diye sorarak elini hafifçe kızın karnının üzerinde dolaştırdı. Sert ve dümdüzdü bu karın.
Kleinhans "Hayır hayır" diye bağırdı. "Bakire o."
"Bu durumu garanti edecek hiçbir şey yoktur. İblis en iyi korunan kaleye bile girebilir."
Katinka gülümsedi.
"Ama sözünüzü kabul edeceğim. Kızın dişlerini görmek istiyorum. Ağzını aç."
Bir an Sukeyna'nın buna yanaşmayacağını sandı. Ama sonra kızın dudakları aralandı. Küçük dişleri güneşte ışıldadı. Yeni oyulmuş fil dişinden daha parlaktı bunlar.
Katinka parmağını kızın alt dudağına sürdü. Sukeyna'nın gururunu kırmak ona zevk veriyordu.
Kleinhans titremeye başladı ve elindeki kadeye doldurulmuş olan tatlı Konstantia şarabı yandan döküldü.
Cornelius Schroeder kaşlarını çattı ve iskemlesinde endişeyle kımıldadı. Bacak bacak üstüne attı.
Katinka Kleinhans'a sordu. "Bu kızın babası, şu İngiliz, ona ne oldu? Madem cariyesini o kadar seviyordu, çocuklarının köle pazarında satılmalarına neden razı oldu?"
"O, ben Batavia'dayken idam edilen İngiliz haydutlarından biriydi. Bu olayı bildiğinizden eminim Mevruv, öyle değil mi?"
"Ah evet, o olayı çok iyi hatırlıyorum." Kadın yumuşak bir sesle konuşuyordu. "Şirketin celladı suçluların kötülüklerini ortaya çıkarmak için onlara işkence yapmıştı."
Sukeyna'nın gözlerinin içine bakıyordu. Bu gözlerdeki müthiş ızdırap onu şaşırttı ve merakını çekti.
Sonra Kleinhans'a "O sırada sizin vali olduğunuzu bilmiyordum" dedi. "Bu kızın babasının idam edilmesini siz emrettiniz değil mi?"
Sukeyna'nın dudakları titremeye başladı. Katinka bilerek konunun üstüne gidiyordu.
"Onları çarmıha geldiklerini duydum" dedi.
Sukeyna'nın gözleri doldu ama yüzünde hala sakin bir ifade vardı.
"Ayaklarını kükürtlü meşalelerle yaktılar sanırım."
Sukiyana ona nefretle baktı.
Kleinhans başını salladı. "Korkarım bu gerekliydi. Adam inanılmayacak kadar inatçıydı. Bu İngilizlerin milli karakteristiği sanırım. Cezayı arttırmak için adamın cariyesinin idamı seyretmesini emrettim. Ashworth'di kadının adı. Tabii o sırada Sukiyena ve ağabeyinden hiç haberim yoktu. Benimki kişisel bir zalimlik değildi. Şirketin siyaseti bunu emrediyordu. Bu insanlar merhametten anlamıyorlar. Bunu zayıflık sanıyorlar. Kleinhans onların bu inatları yüzünden üzüldüğünü belirtmek için derin bir soluk aldı. Vali konuşmasını sürdürürken sessizce duran Sukeyna'nın yanaklarından yaşlar akıyordu. Adamlar bütün suçlarını itiraf ettikten sonra yakıldılar. Meşaleler ayaklarının dibindeki odunların üzerine atıldı. Hepsi birden alev aldı. Bu hepimiz için merhametli bir kurtuluştu.
Katinka hafifçe titreyerek elini Sukeyna'nın yüzünden çekti. Kadın ne oldu, o cariye? Bakışlarını karşısındaki acıyla dolmuş gözlerden ayırmıyordu. Onu da çocuklarıyla birlikte köle pazarında mı sattılar?
Kleinhans hayır diye yanıt verdi. Hikayenin en garip yanı da bu. Ashworth kendini alevlerin arasına attı. İngiliz aşığıyla birlikte yandı. Yerlerin kafalarından geçenleri anlamak imkansız. Öyle değil mi?
Uzun bir sessizlik oldu. Güneşin önünden bulut geçerken ortalık bir an karardı ve hava soğudu.
Katinka onu satın alacağım dedi. Sesi o kadar hafifti ki vali elini kulağına götürdü.
Affedersiniz Mevruh, ne dediğinizi anlayamadım.
Katinka onu satın alacağım diye tekrarladı. Şu Sukiyena denilen kız, onu sizden satın alacağım.
Kleinhans şaşırmıştı. İşin bu kadar kolay olacağını ummuyordu.
Henüz fiyat üzerinde anlaşmadık.
İstediğiniz bedeli makul bir şey olacağından eminim. Tabii bana elinizdeki diğer köleleri satmak istiyorsanız.
Siz merhametli bir hanımsınız.
Kleinhans hayran hayran başını salladı. Sukeyna'nın hikayesinin sizi etkilediğini ve onu himayeniz altına almak istediğinizi anlıyorum.
Teşekkür ederim. Ona merhametle davranacağınızdan eminim.
Hal hücrenin penceresindeki çubuklara tutunmuş, onu omzuna almış olan Aboli'ye gördüklerini açıklıyordu.
Valinin arabasıyla döndüler. Şu üçü, Kleinhans, Schroeder ve Vali van de Velde'nin karısı. Merdivenden çıkıyorlar.
Hal birdenbire durakladı, sonra da bağırdı.
Dur dur, arabadan biri daha iniyor. Tanımadığım biri, bir kız.
Parmaklıklı kapının önünde bekleyen Daniel bu haberi merdivenden yukarıdaki tek kişilik hücrelere aktardı.
Sir Francis, o yabancı kızı tarif et diye seslendi.
Aynı anda kız arabacı Frederick Kursa bir şey söylemek için döndü. Hal irkildi, kızı tanımıştı. Tutsaklar talim alanından geçirilirken kalabalıkta uzakta duran kızdı.
O çok genç ve ufak tefek, bir çocuğa benziyor. Balili sanırım ya da Malakkalı, görünüşü öyle.
Delikanlı durakladı. Galiba melez, bir hizmetçi ya da köle olduğu kesin.
Kleinhans'la Schroeder onun önünden gidiyorlar.
Daniel bu açıklamayı yukarıya nakletti. Birdenbire altı udanın sesi merdivenden onlara ulaştı.
Kız çok güzel mi? Uzun siyah saçlarını başının tepesine toplamış ve çiçekler takmış. Boynunda yeşil yeşimden bir süs var mı?
Halde bağırdı.
Evet, hepsi de dediğin gibi. Ama sadece güzel değil, bir harika. Onu tanıyor musun? Kim bu kız?
Adı Sukeyna onun. Dağlardan buraya onun için geldim. O benim kız kardeşim.
Hal Sukeyna'nın basamaklardan çıkmasını seyretti. Kız rüzgarın uçurduğu bir sonbahar yaprağından da hafifti sanki. Nedense delikanlı bu kızı seyrederken Katinka ile ilgili düşüncelere etkisini yitiriyordu. Kız gözden kaybolunca hale zindan daha loşlaşmış, taş duvarlar daha soğuklaşıp ıslanmış gibi geldi. Kalenin zindanında düşmanların onlara karşı takındıkları tavır ve davranışları başlangıçta bütün denizcileri şaşırttı. Her sabah tuvalet görevi yapan kovayı boşaltmalarına izin veriyorlardı. Gemiciler bu ayrıcalık için aralarında kura çekiyorlardı. İlk haftanın sonunda şirketin dışarıda çalışan esirlerinden biri onlara bir öküz arabası dolusu saman getirdi. Denizcilerin yeri kaplayan böceklenmiş eski samanları atmalarına razı oldular. Dağdan hızla inen derelerden biri bakır bir boruyla su deposunu devamlı dolduruyordu. Her akşam mutfaktan bir araba tekeri büyüklüğünde bir somun ekmek ve dev bir demir kazan gönderiliyordu. Kazana sebzelerin kabuklarıyla kökleri dolduruluyor ve bunlar Robben adasında yakalanan fok balıklarının etleriyle kaynatılıyordu. Bu yani boldu ve adamların gemide yedikleri yemeklerden de daha lezzetliydi. Altuğ da onların yemekten söz ettiklerini işittiği zaman güldü.
Onlar öküzlerini de iyi beslerler. Kafasız hayvanlar karınları tokken daha iyi çalışırlar.
Daniel rahatça ama şimdi burada fazla bir iş yaptığımız yok diyerek karnına vurdu.
Altuğ da tekrar güldü. Sonra da pencereden dışarı bakın diye önerdi. Kalenin inşa edilmesi gerekiyor. Orada daha uzun süre oturamayacaksınız. Bana inanın.
Daniel, hey Altuğ da diye bağırdı. Kız kardeşin İngiliz değil. O halde sen de İngiliz değilsin. Öyleyse neden tam bir İngiliz gibi konuşuyorsun?
Babam Plymouth'luydu. Ben oraya hiç gitmedim. O kenti biliyor musunuz?
Bu sözleri gürültülü kahkahalar, bağırışmalar ve el çırpmalarla karşılandı. Sonra Hal hepsi adını açıkladı.
Tanrım, Aboli ve diğer Afrikalı haytalar dışında hepimiz Devonluyuz. Doğma büyüme. Demek sen de bizdensin Altuğ da.
Altuğ da onları uyardı.
Beni hiç görmediniz. Size hiç benzemediğimi söylemeliyim.
Hal, eğer kız kardeşinin yarısı kadar hoşsan o zaman mesele yok demektir diye yanıt verdi. Gemiciler kahkahalarla güldüler. Tutsaklığın ilk haftasında Manzer adlı gardiyan çavuşu sadece yahni kazanını getirdiği ya da samanlar değiştirildiği zaman gördüler. Sonra 8. günün sabahı merdivenin başındaki demir kapı gürültüyle açıldı ve Manzer aşağıya doğru bağırdı.
İkişer ikişer sıraya dizilin. Pis kokunuzun biraz azalması için sizi yıkanmaya götüreceğiz. Yoksa yargıç sizi Stadika Jan'a gönderme fırsatı bulamadan boğulacak. Haydi çabuk olun.
12 nöbetçinin gözetiminde ikişer ikişer yukarı çıkarıldılar. Soyunup ahırların arkasındaki tulumbadan çektikleri suyla yıkandılar. Giysilerini yıkamayı da unutmadılar. Ertesi sabah şafak sökerken onları yine zindandan çıkardılar. Ama bu sefer onları birbirlerine zincirli bağlamak için silah tamircisi ocak ve örsüyle bekliyordu. Ne var ki bu kez prangalarla uzun, hantal bir sıra oluşturmadılar. Gemicileri ikişer ikişer birbirlerine zincirlediler. Sir Francis'in hücresinin demir çivili kapısı açıldığı ve kaptan dışarı çıkarıldığı zaman Hal babasıyla birlikte zincirlenmek için ileri atıldı. Kaptanın kirli saçları omuzlarına dökülüyordu. Kırlaşmış sakalları uzamıştı. Hal endişeyle "Nasılsın baba?" diye sordu. Çünkü babasını o zamana kadar hiç böyle bakımsız halde görmemişti. Sir Francis yanıt vereceği sırada öksürmeye başladı. Öksürük sona erince boğuk bir sesle "Manş'taki şiddetli fırtınayı buranın havasına tercih ederim." dedi. "Ama yapılması gereken iş için yeterince iyi sayılırım." Hal, Aboli ile kaçmak için bir plan hazırladık diye fısıldadı. Tabii bunu sana bağırarak açıklayamazdım. Hücrenin gerisindeki büyük taşlardan birini kaldırmayı başardık. Duvarın altından geçecek bir tünel kazanacağız.
Sir Francis oğluna gülümsedi. Ellerinizle mi?
Hal, bir gereç bulmamız gerekiyor diye itiraf etti. Ama bunu başardığımız zaman...
Sir Francis kalbinin sevgi ve gururla patlayacağını sandı. Ben ona bir savaşçı olmayı öğrettim diye düşündü. Savaş kaybedildiği zaman bile mücadeleyi sürdürmesini de.
Tanrım, oğlumun Hollandalıların benim için hazırladıkları akibete uğramayacağını umarım.
21. Ayrımın sonu. Sayfa 270.